Meclis gündemi.
Meclis gündemine hoş geldiniz. Siyaset dünyasından öne çıkan başlıkları değerlendirmek üzere huzurlarınızdayız. Programımızı Murat Baran hazırladı. Kumanda masasında sesimizi Tolga Kökten ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Hakkı Kurban. Yaklaşık 50 dakika sizlere sesleneceğiz bugün. Elbette programımız süresince sizlerin de görüş, öneri ve eleştirilerinizi bekliyoruz. Telefon numaralarımız +90 312 koduyla 463-34-19, 463-34-21. Eğer sosyal medya üzerinden bizimle iletişim kurmak isterseniz Twitter adresimiz trttsr başlığını taşıyor. Elektronik postalarınız için meclisgundemi@trt.net.tr'yi kullanabilirsiniz. Efendim, siyaset Şubat ayına da yoğun bir gündemle girdi. Bir yandan 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimler, diğer yandan birbirinden önemli yasal düzenlemeler için Ankara'da yoğun bir mesai var. Toplumun neredeyse her kesiminin gözü kulağı da artık meclise odaklanmış durumda. Bir yandan borçları yapılandıracak torba kanun, diğer taraftan emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeler milletvekillerinin de önceliğini oluşturuyor. Güvenlik ve savunmaya ilişkin gelişmelerde Türkiye'nin hassasiyetle üzerinde durduğu konular arasında yer alıyor. Özellikle savunma sanayisinde birbiri ardına atılan adımlar son dönemde olduğu gibi Cumhuriyet'in 100. yılına da damga vuracak gibi görünüyor. Biz de tüm bu başlıkları konuşacağız. Sözü daha fazla uzatmadan hemen konuğumuzu takdim etmek istiyorum. AK Parti Gaziantep Milletvekili, Meclis Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi üyesi Sayın Mehmet Sait Kirazoğlu stüdyomuzda. Sayın Kirazoğlu, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Hem yayın ekibine, hem TRT ailesine, hem de şu an bizi radyolarından dinleyen tüm dinleyicilere selam, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
Sağ olun efendim. Öncelikle bu yoğun gündem arasında programımıza konuk olduğunuz için ben çok teşekkür ediyorum. Müsaadenizle sohbetimize seçimlerle başlayalım. Zira artık 4,5 aylık bir zaman kaldı. 14 Mayıs'ta seçimler yapılacak. Size göre bu seçimlerin Türkiye için önemi nedir? Geldiğimiz nokta itibariyle tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tabii ki şunu söylemek gerekiyor. Türkiye artık küresel ve bölgesel anlamda etkin, lider konumda oyun kuran bir ülke. Büyük ve güçlü bir ülke olarak Türkiye'deki her seçim de önemlidir. Ancak bu seçimin kendine özgü çok farklı önemli tarafları var. Burada da 1950'den bu yana çok partili sistem içerisinde gerçekten demokrasiyi içselleştirmiş ve çok güçlü seçim sistemi bulunan bir ülke olarak bu seçimlerin de her şeyden önce memleketimiz, milletimiz için, bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu seçim tabii ki çok önemli. Çünkü Türkiye 2002 Kasım'ından bu yana ben şöyle ifade ediyorum onu biraz. Ayağındaki prangaları, kolundaki kelepçeleri söküp atmış, ayağa kalkmış ve her alanda altyapı, eğitim, ulaşım, sağlık alanlarından tutun, savunma sanayinden tutun, ihracata kadar her alanda kendini aşmış bir ülke ve bunu diplomasi yoluyla da dünyanın her tarafında etkinliğini hissettiren, dünyadaki sorunlara gerçekten çok ciddi katkı koyan bir ülke olarak bölgesinde lider pozisyonda olan bir ülke ve bu seçimin sonuçları çok önemli. Burada Cumhurbaşkanımızın rolüne, AK Parti iktidarının 20 yıllık rolüne de ayrıca değinmek istiyorum. Şimdi ve bunu en basit bir örnekle ifade etmek gerekiyor. Herkesin bildiği ve geçtiğimiz yıl içinde yaşadığımız Rusya-Ukrayna krizinden sonra dünyada oluşan tahıl krizine karşı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen diplomasiyle bu tahıl koridoru açıldı ve belki de Afrika'sından Güney Asya ülkelerine kadar açlık kıtlık tehlikesiyle karşılaşabilecek birçok ülkede yüz milyonlarca insanın gıda sorunu çözülmüş oldu. Bu çok önemli bir katkıydı ve bu diplomatik başarının en önemli kişisi, en önemli yerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Dışişleri yer alıyor ve bunu da bütün dünya, biz hem AGİT toplantılarında hem Avrupa Birliği toplantılarında bunu da istemeseler de açık yüreklilikle ifade edebiliyorlar. Onun dışında yine bu bölgede, çünkü Türkiye jeopolitik olarak dünyanın en sıcak üç noktası denilen Orta Doğu, Kafkaslar ve Balkanların tam ortasında yer alan çok kritik bir noktası olan bir ülke. Ve bu ülkelerdeki yaşanan, işte Suriye krizini biliyoruz, Ukrayna-Rusya savaşını biliyoruz, yine Balkan ülkelerinde Bosna Savaşı'ndan bu yana sık sık gördüğümüz gerilimleri biliyoruz. Kafkaslar'da yine Rusya'nın işte Gürcistan işgalinden sonraki halen gerilimi devam eden ortamı biliyoruz. Bu bölgede güçlü diplomasi yoluyla barışı tesis etmeye çalışan, bunu yaparken de ülkemizin hak ve menfaatlerini kararlılıkla koruyan güçlü bir Türkiye olarak yol alıyoruz. Burada da liderliğin ve onun ekibinin, işte savunma güvenlik alanından tutun dışişlerine kadar çok ciddi payı var. Ben buradan hem güvenlik güçlerimize hem tüm bu etkin diplomasiler rol alan insanlarımıza hakikaten şükranlarımı sunuyorum.
Evet, tabii çok yoğun bir dönem olacak. 14 Mayıs'a kadar siyaset oldukça yoğun bir dönem geçirecek. Bir taraftan Cumhuriyet'in 100. yılında seçimler gerçekleştirmiş olacak. Diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 5 yıldır uygulamada ve ilk uygulama döneminin ardından böyle bir seçim sürecine girilmiş olacak. Biz bir taraftan da muhalefetin parlamenter sisteme dönüşle ilgili değerlendirmeleri var. Şüphesiz seçmen bunları da değerlendirerek kararını verecektir. Tabii siyasi gündemin yanı sıra öne çıkan başlıklardan biri de terörle mücadele konusu efendim. Siz şüphesiz Milli Savunma Komisyonu sözcüsü olarak da gelişmeleri çok yakından takip ediyorsunuz. Terörle mücadele yolunda 2022 yılı size göre nasıl geçti? Bu konuda Türkiye ne kadar yol alabildi?
Yani o konuya geçmeden şunu söylemek istiyorum. Buyurun, tabii. Bakın, çok yakın bir tarihte altılı masa dediğimiz muhalefeti oluşturan altılı masa bir mutabakat, bir program açıkladı güya. Baktığınız zaman bu mutabakat dedikleri şeyin arka planındaki zihin yapısını çözmeye çalıştığınız zaman şunu görüyorsunuz. Hani eğitimde öğrenilmiş çaresizlik diye bir kavram vardır. Evet. Şimdi Türkiye hakikaten insan kaynağıyla, sanayi ve teknoloji düzeyiyle, know-how'ıyla birçok alanda birçok şeyi aşmış durumda. Ama biz bunların vaat ettikleri şeye baktığımız zaman gördüğümüz şey ne? İşte şu projeyi iptal edeceğiz. Şu işte savunma sanayinde şunu yapmayacağız. Burada bunu yapmayacağız. Yani birçok şeyi geriye almayı, yani geleceğe dönük daha iyi bir vizyon, daha iyi projeler, daha iyi planlar ortaya koyacaklarına aslında ya bizim çoktan yaptığımız şeyleri proje olarak önümüze sunuyorlar ya da hakikaten anlamsız bir şekilde Türkiye'nin bölgesel ve küresel anlamda güçlenmesini sağlayan projelerle ilişkin işte nükleerle ilgili bir açıklama yapıyorlar. Bakın, yani bugün Avrupa Birliği'nin göbeğindeki en güçlü ülkelerden Fransa enerjisinin %74'ünü, 70'in üstünü nükleer enerjiden sağlıyor. Ya bu niye Türkiye'de olmasın? Bunu anlamak mümkün değil ki son iki yıldır dünyada en önemli sorunun enerji maliyetleri, elektrik fiyatları olduğunu düşünürsek bunu anlamak daha da mümkün değil. Ama bunun biz onların efendilerine karşı bir selam verme amacı olduğunu çok iyi görüyoruz. Şimdi bu seçim de bu yüzden önemli zaten. Yani terörle mücadelede bu başarıyı sağlayan, Bölgede işte Suriye krizinden sonra 10 milyonlarca insan yer değiştirirken Türkiye'ye işte 3.6 milyon insanın göç etmesini göz önüne alırsak ve bölgede Rusya'nın, İran'ın, Amerika'nın etkinliğini göz önüne alırsak ve Türkiye'de maalesef FETÖ ile mücadeleyi de göz önüne alırsak, Ankara'nın kalbinde bombalar patlarken bugün güven ve huzur içerisinde bu programları yapıyoruz. Ben sınır şehri olan Gaziantep'in milletvekiliyim. Biz sınırdaki her köyde de, Gaziantep'in her köyünde de, Türkiye'nin her yerinde de güvenli, huzurlu bir şekilde tüm çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi yürütebiliyoruz. Yani böyle bir güven ortamı sağlanmışken ve bunu Suriye'deki harekatlarımız da sağlamışken bugün sanki bütün bunlar yapılmamış gibi işte birilerine sadece işte aferin almak için, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle efendilerinden aferin almak için tüm bunları geri almaya çalışmak bu ülkeye bir fayda sağlamaz. Bunu milletimiz de çok net, çok net bir şekilde görüyor, fark ediyor. Biz bunu sahadaki çalışmalarımızdan da anlıyoruz. Terörle mücadelemiz her zaman olduğu gibi bu yılda çok güçlü bir şekilde devam etti. Terörle mücadelede gerek sınırlarımız içerisinde gerek sınır dışında nokta operasyonlarından tutun işte en son Pençe Kartal harekatlarımıza kadar biz Türkiye'de terörle ilgili bir sorunun kalmaması için gerekli her türlü mücadeleyi yapacağız, yapmaya devam ediyoruz. Bu konuda da kararlılığımızı terörün arkasında her kim varsa, hangi ülke varsa, hangi odak varsa onlarla mücadele etmekten de hiçbir zaman çekinmedik ve çekinmeyeceğiz.
Evet, tabii son dönemde gözlerin odaklandığı yerlerden biri Suriye'nin kuzeyindeki bölgeler. Türkiye geçmişte çeşitli harekatlarla bu bölgede bir güvenli kuşak oluşturdu ve sığınmacıların geri dönüşleri yolunda da tarihi adımlar attı ama özellikle Münbiç, Tel Rifat ve Ayn el Arab bölgelerinden terör saldırılarının da sürdüğü bir dönem oldu. Terörle mücadelenin sınır ötesi boyutunu dikkate aldığımızda nasıl bir tablo var? Bu yıl geniş kapsamlı bir harekat gündeme gelebilir mi? Çünkü geçmişte de çok konuşuldu bu konu.
Tabii ki güvenlik güçlerimiz, istihbarat güçlerimiz, silahlı kuvvetlerimiz bu konuda sürekli teyakkuz halindeler. Bölgede son derece etkin bir faaliyet yürütüyorlar. Şunu ifade etmek istiyorum. Ya İdlib bölgesinde Suriye'deki krizden kaynaklı 4 milyona yakın insan toplanmış durumda.
Maalesef.
Ve 2 yıl önce Türkiye'nin yaptığı harekat ve Rusya ile vardığı mutabakat çerçevesinde 2 yıldır İdlib'de güven ve barış ortamı var ve bir mülteci akını, bir mülteci göçü yok. Ve oradaki maalesef bazı terör unsurlarının hareketlerini de minimize etmek mümkün olabildi. Ve oradaki huzur ortamı devam ediyor. Bu olmasaydı ne olacaktı? Bu 4 milyon insanın bir şekilde büyük bir mülteci dalgasına sebep olacağını biliyoruz. Dolayısıyla bizim savunma ve güvenlik anlayışımızda tabii ki çok ciddi bir şekilde süreç gözden geçiriliyor. Sınır ötesindeki terör odakları ile ilgili gerektiğinde de gerekli harekatlar yapılacaktır. Nitekim yani 2016 yılında 15 Temmuz hain FETÖ darbesinin hemen ertesinde ordudan FETÖ'cü unsurlar temizlenir temizlenmez önce Fırat Kalkanı Harekatı, ardından 2018'de Zeytin Dalı, daha sonra Barış Pınarı Harekatı gerçekleştirildi ve en son yapılan Bahar Kalkanı Harekatı'yla da bölgede şu an için gözlemlemeye devam ettiğimiz ve devamını arzuladığımız güven ortamı oluştu. Ancak oradaki terör unsurlarının da varlığını biliyoruz. Onlarla mücadelemiz devam ediyor. Bunun için gereken harekatlar da gerektiği zaman hiç çekinmeden yapılacaktır.
Evet, tabii güvenlik güçlerimize buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Hakikaten en zor şartlarda en başarılı görevleri icra ediyorlar. Tabii bu yapılırken belli çevrelerin aklı hayale gelmeyecek iddiaları da gündeme getirdiklerini görüyoruz. Onlara da değinmek istiyorum hemen, çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin işte kasabaları hedef aldığı, kimyasal silah kullandığı, hatta bir etnik gruba yönelik bu harekatları gerçekleştirdiği gibi bazı kesimler tarafından akla hayale gelmeyecek iddialar ortaya atıldı. Bu yaklaşımı nasıl okumak gerekiyor ve iddiaları için neler söylersiniz?
Aslında bu büyük ve güçlü Türkiye'nin, onun güçlü liderliğinin bölgede ülkenin, bölge halklarının hak ve menfaatlerini savunan, Türkiye'nin varlığından rahatsızlık duyanların iddiaları değil iftiraları. Çünkü bir iddia ortaya atabilmek için elinizde bazı veriler, doneler olması gerekir. Bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi, veri ellerinde yok. Bu tamamıyla bir iftiradır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ne envanterinde ne de genetiğinde böyle bir kimyasal silah kullanacak bakış açısı yoktur. Mehmetçiğimiz her zaman sivili, hastayı, yaşlıyı, çoluğu, çocuğu, hatta hayvanları, hatta doğayı tahrip etmeden bir operasyon icra edecekse bunları göz önüne alarak icra. Ama biz biliyoruz bu iddiaların hepsi aslında FETÖ'cü veya PKK'lı odaklar tarafından uluslararası arenada da sürekli dillendirilmeye çalışılan ve Türkiye'ye puan kaybettirmeye çalıştıkları bir konu. Yani bakıyorsunuz işte eski bir Pentagon yetkilisi son günlerde ne yapıyor? Savunma sanayinde neredeyse bir devrim yapan Baykar'a dönük sözler söylüyor. Onun sözünün ucundan tutan işte Deva Partisi lideri hemen SİHA'ları hedef alan açıklama yapıyor. İktidara geldiğimizde şöyle yapacağız, böyle yapacağız diyor. Biz o İHA'ların, SİHA'ların terörle mücadelede ne kadar önemli olduğunu, ne kadar etkin olduğunu biliyoruz ve bunu insanımız da milletimiz de görüyor. Ama bu ülkeyi yönetmeye talip kişilerin bu iddiaları dillendiriyor olması bile gerçekten kabul edilemez. Bu konuda da ben milletimizin vicdanına kesinlikle inanıyorum. Şunu da söylemek lazım. Bu yani uluslararası anlamda Türkiye'yi suçlu çıkarabilmek için bu iftiraları FETÖ 2010'lu yılların 11, 12, 13, 17, 25 sonrası, 15 Temmuz öncesi her zaman dillendirdi. PKK'lılar da bunu dillendiriyor. Ama şunu söylemek lazım. Bakın Kobani'de sınırı açıp yüz binlerce Kürt'ün IŞİD'in saldırısından kurtulmasını sağlayan, onları Türkiye'de ağırlayan bir ülkeden bahsediyoruz. Bir etnik temizlik yapmak istese herhalde orada o kapıyı açmazdı ki belki bunun uluslararası hukuk bağlamında da hakkı vardı. Ama biz o gün, o gece orada olan şeyleri çok iyi biliyoruz. Kapıların açıldığını, hatta sınırın öbür tarafında bekletilmeden içeriye alınarak kimlik tespitlerinin, içeriye geçişlerinin bizim sınırlarımız içerisinde yapıldığını biliyoruz. Bu iftiraları kabul etmemiz mümkün değil ama bunun arkasındaki kötü niyetin farkındayız. O kadar net, bunu milletimiz de görüyor.
Evet, tabii Türkiye 4 milyonu aşkın sığınmacıyı kabul ederken onların ne etnik kimliklerine baktı, ne dini kimliklerine baktı. Hepsini kucak açarak bugüne kadar misafir etti. Bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Altını çizdiğiniz noktanın bir kez daha ben altını vurgulamak istiyorum. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elinde kimyasal silah olmadığını vurguladınız. Dolayısıyla bu yönde propaganda yapanlar aslında bir cevap niteliğindeki mesajda. Bunun yanı sıra hakikaten geçmişte ben savunma muhabirliği yapmış da bir gazeteciyim. Türk Silahlı Kuvvetleri eğer bir operasyon yapacaksa ve o operasyondan herhangi bir sivil veya bir canlı zarar görecekse o operasyonların ertelendiği zamanlar oldu. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri bu kadar hassasken başka çatışmalardan alınan görüntülerin, başka yerlerde olan olayların Türk Silahlı Kuvvetleri'ne İtaf edilir tarzda sosyal medyada propaganda yapıldığını görüyoruz. Bunu da 164 ülkede şu an bizi dinlemekte olan vatandaşlarımıza, dinleyicilerimize söylemek istiyorum. Tabii bu noktada
burada şunu da söylemek lazım. Mesela IŞİD'le DAEŞ'la yüz yüze gelip çarpışan tek ülke ordusu bizim ordumuz.
Ve en çok eleştirilen de ne garip.
DAEŞ'in hani bu Suriye'nin kuzeyindeki terör oluşumunu destekleyen bazı batılı ülkeler diyor ki biz onları DAEŞ'e karşı koruyoruz ve DAEŞ'e karşı savaşıyorlar. DAEŞ'e karşı gerçekten savaşmış belki 5 bin belki 10 bin DAEŞ'liyi yok etmiş Türk ordusudur. Bunu da bilmeleri gerekiyor.
Kesinlikle. Bu altın çizdiğiniz noktadan devam edecek olursak efendim uluslararası camianın tavrını da sormak isterim. Zira Türkiye terör örgütleriyle mücadele ederken bazı müttefik ülkelerin bu örgütlere açıkça destek verdiğini görüyoruz. Bunu son olarak NATO'ya üyelik bekleyen İsveç'te terör örgütünün yaptığı gösteriyle de gördük. Bu durum terörle mücadelemizi nasıl etkiliyor? Müttefik olarak adlandırılan bu ülkelerin tavrını nasıl yorumluyorsunuz?
Ya şunu söylemek gerek. Ben önce bir Diyarbakır annelerinden bahsetmek istiyorum. Bakınız. Yani şu an işte Haciri annemizin başlattığı o hakikaten o duruş 356 aileye ulaştı. Ama biz biliyoruz ki geçmişten bugüne binlerce ailenin 12, 13, 14, 15 yaşındaki çocukları o dağlara kaçırıldı, götürüldü. Evet. Ellerine silah verildi. Ve bu 356 annemiz ailesiyle birlikte bu eylemi başlattığından bu yana işte 30 yıldır 40 yıldır Türkiye'ye her konuda insan hakları dersi, demokrasi dersi vermeye çalışanlar niçin bir gidip ziyaret etmediler? Bunun içerisinde insan haklarına ilişkin sivil toplum örgütleri var. Bunun içerisinde Avrupa Birliği'nin, Avrupa Komisyonu'nun insan haklarıyla Birleşmiş Milletler'in insan hakları ile ilgili departmanları var. Veya bu ülkelerin İnsan hakları ile ilgili kurulları var ki biz bunların sık sık gelip HDP'yi ziyaret ettiğini, ne bileyim Diyarbakır'ı ziyaret ettiğini, başka yeri ziyaret ettiğini biliyoruz. Niye bir gidip Diyarbakır annelerini bir dinlemiyorlar? Bu Batı'nın çifte standardını göstermesi açısından çok önemli bir tespittir bakın. Ve ben şunu söyleyeyim. Türkiye'ye 40 yıldan beri bu terörü yaşatan oluşumların biz birçok ülkeden destek aldığını, oralarda para topladıklarını, haraç aldıklarını, oradaki insanları Türkiye'den göç edip gitmiş insanları bir şekilde zorladıklarını biliyoruz. Ve bu konuda da aslında ısrarla bunu muhataplarımızı iletiyoruz. Ancak bu çifte standart maalesef bugün de devam ediyor. Bugün işte Rusya-Ukrayna krizinden sonra İsveç-Finlandiya'nın güvenlik korkusuyla bir şekilde NATO'ya girmek istemesi üzerine biz bu konuyu bir daha masaya koyduk. Ve haklıyız. Aslında bu konuda haklı olduğumuzu da biliyorlar. Ve geçtiğimiz aylarda Fransa'daki olayları da biliyorsunuz. Yani bir anda dizginlenemeyen o oradaki terörle ilişkili kuruluşlar, insanlar ya bu terör ama bizim sınırımızda, bizim toprağımızın içerisinde. Bizi niye anlamıyorsunuz? Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlamaları gerekiyor. Terörle mücadele noktasında bir çifte standardın olmaması gerekiyor. Biz NATO müttefiyiz. İşte bizden birçok savunma projesi işte hava savunma sistemi esirgeniyor. Ne bileyim uçaklar esirgeniyor veya bazı mühimmatlar esirgeniyor. Ama terör örgütleri bu Avrupa başkentlerinin birçoğunda çok rahat para toplayabiliyor, insan devşirebiliyor, propaganda yapabiliyor. Hatta ve hatta bu uluslararası kurumların toplantılarına falan girip oralarda kabul görüp oralarda propaganda yapmaları seyredilebiliyor. Ama NATO'nun en stratejik müttefiklerinden ve en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye'nin endişeleri, güvenlik kaygıları anlaşılmıyor. Biz de bunu anlamıyoruz. O yüzden Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle gerektiği yerde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Savunma sanayimizin geldiği nokta belli. Bölgedeki yaptığımız hareketlerle oluşturduğumuz güven ve istikrar ortamı belli. Bu noktada doğruyu sonuna kadar savunacağız. Ama hem sahada hem masada kazanmak için de her şeyi yapacağız. Bunu muhataplarımızın çok iyi bilmesi gerekiyor.
Evet, tabii Türkiye parasıyla talep ettiğinde işi yokuşa süren müttefik ülkelerin söz konusu terör örgütü olunca silah yağdırmaları da dikkati çekiyor. Sonuç itibariyle terör örgütünün dağın başında silah fabrikaları yok, darphaneleri yok. Bir şekilde onlara paralar, silahlar belli yerlerden gidiyor. Bunları da kimin gönderdiğini, nasıl ulaştırdığını zaten son dönemdeki teknolojide artık her şey görülüyor maalesef. Son olarak bu konuyla ilgili efendim Şam yönetimiyle görüşmeleri de sormak isterim. Çünkü son dönemde bir görüşme trafiği işletiliyor. İstihbarat birimlerinin ardından bakanlar arasında da bir görüşme gerçekleştirildi. Bu süreçten beklenti nedir?
Evet, ya Türkiye büyük bir ülke ve büyük bir ülke olarak uluslararası ilişkilerini de günün koşullarına, reel politiğine uygun olarak gerektiğinde revize eder. Bakın, şunu söylemek istiyorum. Türkiye diplomasi trafiğinin merkezlerinden biri artık. Yani şimdi Cumhurbaşkanımızın sayısız işte yurt dışından lider kabulleri, bakan kabulleri oluyor. Antalya Diplomasi Forumu'na onlarca ülke bakanlarıyla, başkanlarıyla katılıyorlar. Yine Türkiye işte Şangay İşbirliği Örgütü'nün toplantılarına katılıp orada bir duruş ortaya koyuyor. Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşma tarihi öneme sahip bir konuşma ve bu 20 yıllık süreçte yani herhalde Cumhurbaşkanımızın gittiği ülke sayısı, kabul ettiği ülke sayısını falan yani sayısız ve bu derece güçlü bir diplomasi yürütülüyor. Güçlü bir dışişleri ekibimiz de var ve onların desteğiyle hakikaten biz tüm komşularımızla işte Ermenistan olsun, İsrail olsun, Mısır olsun, işte şimdi Suriye, tüm bunlarla her türlü konuyu diplomasiyi kullanarak konuşabilmek istiyoruz ve konuşuyoruz da ve inşallah bunlardan da zaman içerisinde daha olumlu sonuçlar alınarak bölge istikrarına, bölge güvenliğine katkı sağlayacak sonuçlar çıkacaktır. Bu anlamda Suriye ile yapılan görüşme de önemli. Çünkü biz Suriyeli muhaliflerle de aynı şekilde konuşabiliyoruz. Suriye tarafıyla da görüşebiliyoruz. Suriye'nin bütünlüğü ana fikri üzerinde bölgedeki istikrarı sağlamak istiyoruz. Bu noktada da kimle görüşmek gerekiyorsa görüşürüz. Bugün bütün bir Batı dünyası mesela Rusya ile ilişkileri koparmış konuşamazken Türkiye Rusya ile Ukrayna arasında gereken görüşme trafiğini yürütebiliyor. Tahıl koridoru anlaşmasını yapabiliyor. Esir anlaşmasını gerçekleştirebiliyor. Ve bu sürece daha da ciddi katkılar koyacağını inanıyorum. Güçlü diplomasi tabii ki güçlü liderlikle, kararlı liderlikle oluyor. Bunun da altını çizmek gerekiyor.
Evet tabii bazı ülkelerin ateşe körükle giderken, benzinle giderken Türkiye suyla bir anlamda o yangını söndürme çabasında özellikle Rusya-Ukrayna savaşındaki etkin rolüyle birlikte tahıl koridorunun açılması herhalde önemli adımlardan biri oldu bu süreçte. Sevgili dinleyenlerimiz AK Parti Gaziantep Milletvekili Meclis Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü Sayın Mehmet Sait Kirazoğlu ile sohbetimiz devam ediyor. Ben bu bölümde biraz da savunma sanayisindeki gelişmeleri sormak istiyorum efendim. Çünkü siz savunma sanayi kuruluşlarına da ziyaretlerde bulunan komisyonun sözcüsüsünüz. Bir taraftan da baktığımızda son dönemde artık Türk savunma sanayisi sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor. Dost ve müttefik ülkelere de kaynak sağlayan bir ülke noktasına geldi. Sizce 2023 yılının ikinci ayı itibarıyla Türk savunma sanayisinin karnesi nasıl? Nereden nereye geldik? Anlatır mısınız?
Öncelikle şu nasıl desem benzetmeyi yapmak gerekiyor. Yani 2002'de durum neydi? 2022'de durum ne? Bu karşılaştırmayı kıyası yapmak gerekiyor. Evet. Şimdi 2002'de 56 savunma sanayi firmamız faaliyet gösteriyordu bu sektörde. Bugün bu sayı 2000'i aşmış durumdadır.
56'dan 2000'e tekrar
evet,
altını çizelim.
56'dan 2000'e 40 katlık bir artış diyebiliriz. 62 olan proje sayısı hali hazırda 750'lerin çok üzerinde. Ve bu işin hacmi toplam 5,5 milyar iken bu yıl itibariyle 2022 itibariyle 60 milyarın üstüne çıktı. İhale edilen işlerle birlikte 75 milyar dolarlık bir hacimden bahsediyoruz. Yani orada da yine 75 milyar dolar esas alırsak 30 kata yakın bir büyüme söz konusu. Burada asıl önemli şey Ar-Ge bütçesi. Yani 2002 yılında biz 50 milyon dolar bile değilken Ar-Ge bütçemiz şu an 1,5 milyar dolara aşan, 2 milyar dolara doğru ilerleyen bir Ar-Ge bütçemiz var. Bu ne demek? Bu sizin ciddi bir insan kaynağınız var demek, mühendisleriniz var demek, bunlar Ar-Ge yapıyorlar. Know-how'ınız gelişti demek ve yeni ürünlere, yeni teknolojilere biz bu Ar-Ge çalışmalarıyla varacağız. Bu da geleceğe dönük bize çok ciddi umut veriyor. Tabii 250 milyon doları bulmayan bir ihracatımız vardı o zaman. 2021 yılında bir rekor kırmıştık. O rekor 4 milyar 400 milyon dolardı. Bu yıl onu çok çok daha aşıyoruz. 2022'de çok çok daha aşıyoruz. Ve İHA'lardan, SİHA'lardan tutun birçok üründe dünyadaki 3-4-5 yetkinlik sahibi, üretme kapasitesi olan ülke olarak savunma sanayimizde gurur duyuyoruz. Tabii biz komisyon olarak, komisyon başkanımız Adıyaman Milletvekili Sayın Ahmet Aydın başkanlığında, tüm komisyon milletvekilimizle, ama burada şu detayı söylemem gerek, iktidarı muhalefeti tüm komisyon üyelerimizle birlikte işte Hatay'da sınırı ziyaret ediyoruz, işte Tayyip'e gidiyoruz, TUSAŞ'a, Havelsan'ı ziyaret ediyoruz, Eskişehir'e Tayyip'e motor fabrikasına gidiyoruz ki bugün oradan çok güzel bir haber vardı.
Evet, Hürjet'in
motoru çalıştırıldı. Dolayısıyla muazzam bir çalışma var. Biz bu çalışmaları yerinde görüyoruz ve hakikaten ülkemizin geldiği yeri gördükçe gurur duyuyoruz. Daha da önemlisi şu, tüm bu çalışmalar bizim insan kaynağımızda, bizim gençlerimizle, bizim mühendislerimizle yapılıyor.
Yerli ve milli sözlerinin altını tabii, her defasında çiziyoruz.
Ve bunu ihraç ediyoruz. Yani işte Havelsan, işte özellikle çok ciddi yazılımlarla ki NATO'nun son ihalesini de kazandı. Evet. Yani dünyadaki rakiplerinin hepsini geçip bu ihaleyi alması çok büyük bir başarı. Ben savunma sanayinde hizmet eden o mühendis arkadaşlarımızın, yönetici arkadaşlarımızın, işçisinden mühendisine herkesi tebrik ediyorum ve onlarla gurur duyuyoruz. Ve şunu da ilave etmek lazım, savunma sanayi tek başına savunma sanayi değil. Ülkedeki diğer tüm sektörlere ivme kazandıran, onlara güç katan, onlara yeni teknoloji imkanları sunan bir sektör olarak da çok kritik bir rolü var. Tabii 2023'te ne olacak ona bakmak lazım. Bu yıl çok güzel haberler alacağız. Milli muharip uçağın hangardan inşallah bu yıl çıkaracağız.
Tarihi adımlardan biri.
2000 mühendisin, 1000 teknisyenin büyük bir özveriyle üzerinde çalıştığı 5. nesil bir savaş uçağı bu. Yine Hürjet'in ilk uçuşu yapılacak ki motoru çalıştırıldı, az önce konuştuk. Yine Bayraktar Kızıl Elma'nın uçuş manevra testlerinin bir kısmı gerçekleştirildi. Bunlar devam ediyor. Bu da harp tarihini değiştirecek bir insansız savaş uçağı. Evet. Yine TB3 SİHA, işte hava savunma sistemimiz Siper, Anadolu gemisi, yine İstanbul Fırkan teynimiz, muharebe destek gemilerimiz, denizaltılarımız, Gökbey helikopteri, Karaok füzeleri, Bozdoğan ve Gökdoğanlar, Gökdeniz hava savunma sistemi. Ya o kadar çok sayısız ki, zaten dedik az önce 750'ye 800'e ulaşmış projeler. Bunların hepsi çok önemli, çok kritik. Savunma sanayimiz büyük bir gelişme gösteriyor. Ben çok çok daha ileri projelerle savunma sanayimizin göğsümüzü kabartmaya devam edeceğine inanıyorum. Bu anlamda 2004 yılında ben o zaman başbakanlıkta uzman olarak çalışıyordum. Başbakanımız, o zamanki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan savunma sanayi icra komitesini topladı. Ve 2004 yılında alınan o kararlarla biz savunma sanayinde bugünkü başarıların temelini atmış olduk. Burada devlet iradesinin, işte Cumhurbaşkanımızın iradesinin, savunma sanayi projelerinin arkasında çok ciddi ve güçlü bir şekilde durmasıyla bugün dünyada söz sahibi savunma sanayi üretimi yapabilen ülkelerden biri haline geldik. Bunu da söylemeden geçemedim.
Evet tabii, Cumhuriyet'in 100. yılı, 100. yılda Milli Muharip Uçağı'nın artık uçacak noktaya gelmiş olması, insansız silahlı ve normal insansız hava araçlarının bölgede dengeleri değiştiren birer unsura dönüşmüş olması, kendi füzelerini yapan bir ülke, savaş gemilerinin ötesinde artık uçak gemisini işletecek noktaya gelen bir ülke konumunda olması Türkiye'nin bölgesel caydırıcılık anlamında da son derece önemli şüphesiz. Tabii bu noktaya da kolay gelinmedi efendim. Terör örgütlerine fitursuzca silah veren ülkeler müttefik olmasına karşın söz Türkiye'ye gelince deyim yerindeyse 40 dereden su getiriyorlar. Bu süreçler savunma sanayisini nasıl etkiliyor? Müttefik ülkelerin tavrını nasıl yorumlamak gerekiyor?
Ben aslında kendi yaşam hikayemden bir şeyle bir katkıda bulunayım. Ben 2012 yılında Türkiye Petrolleri'ne çalışmaya geçtim genel müdür yardımcısı olarak. Ondan önce başbakanlıktaydım 98'den itibaren. Şimdi Türkiye Petrolleri'nde çalışmaya başlayınca işte tabii ki orada güzel bir insan kaynağı var, bir yetkinlik var, birikim var. Ama denizlerle ilgili ciddi bir çalışma yok. Yani biz Barbaros Hayrettin Paşa gemisi, sismik gemisinin alım sürecini başlattık o zaman. O zamanki işte Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan talimatı, Enerji Bakanımız Taner Yıldız'ın o görevi bize tevdi etmesiyle ben o heyetin başında sismik gemi alımı için işte piyasa araştırması yaptık. Dünyadaki satılık şeylere, şuna buna baktık. Bir de baktık ki ya Türkiye bunu almak isteyince yani vitrinde olan malı vitrinden çekiyorlar. Evet. Satılık değil diyor. Veya orada işte o 20 yaşında, 25 yaşında bir gemi var. Bunu satıyoruz diyor. Orada daha iyi, daha nitelikli bir gemi var. Onu satmıyoruz diyor. Ya uğraş dedin şu bu falan filan. Birçok ülkenin bize orada, Türkiye'nin bu işe talip olduğunu, Doğu Akdeniz'de sismik arama faaliyeti yapacağını anlayınca artık müttefiklerimiz mi diyelim, o ülkelerdeki siyaset mi diyeyim, başka bir şey mi diyeyim, devreye girip o geminin satışını engellemeye çalışıyorlardı. Savunma sanayinde yaşadığımız şeyin aslında küçük bir örneği bu. Savunma sanayinde hani daha eskiye de gidebiliriz ama 74'ten bakarsak Kıbrıs harekatıyla birlikte hemen ardından Türkiye'ye ciddi bir ambargo uygulandığını görüyoruz. İşte 80'li yıllarda terörle mücadeleyle ilgili süreç başladığında yine Türkiye'ye ciddi engeller konulmaya başlandığını görüyoruz. Yok şunu vermeyiz, yok bunu vermeyiz. Hatta parasını verdiğiniz ürünleri teslim etmiyorlar. Tabii tüm bunları gördüğünüz zaman bir de aslında NATO şemsiyesi altında, ki NATO bir güvenlik örgütü işin özünde, müttefiklik ruhuna aykırı işler ama ben diyor sana şunu vermem diyor, şunu satmam diyor veya parasını alıyor göndermiyor. İşte biz İsrail'den Heronları aldık, Amerika'dan Predator'ları aldık. Bunların hepsi İHA. Hiçbiri çalışmadı. Terörle mücadelemize bir katkı sağlamadı. Verdikleri verilerin kalitesi sıkıntılıydı verseler bile. Ve bu her şey onların kontrolünde. Tabii bu yine o az önce ifade ettiğimiz kendi göbeğinizi kendiniz keseceksiniz. Muhtaç olmayacaksınız. Türkiye'de hakikaten tabii ki 74 işte savunma sanayini Turgut Özal'ın kurması ama 2004'teki Savunma Sanayi İcra Kurulu'nun aldığı kararlarla hakikaten çok farklı bir noktaya evrildi bu iş. Ve bugün dünyada örnek bir savunma sanayine sahip bir ülkeyiz. Bunu dostlarımız ve müttefiklerimizin de lehine kullanıyoruz. Yani onların dünyanın başka yerlerinden tedarik edemediği, kendi güvenlikleri için Türkiye'den tedarik edebiliyorlar. Türkiye bu konuda ilkeli, kararlı, çifte standardı olmayan bir politika yürütüyor.
İhracattaki tablo hangi noktaya geldi efendim? Özellikle Pakistan'la ve bazı ülkelerle çok yakın bir işbirliği sürecinin işletildiğini biliyoruz ama Hangi noktaya geldik ihracatımızda?
Yani biz NATO üyeleri dahil, Avrupa Birliği üyeleri dahil birçok ülkeye birçok farklı malı farklı şekillerde satıyoruz. Dünyanın her yerinde, ben mesela bir şey anlatayım. Etiyopya Dostluk Grubu Başkanıyım, evet. Ben. 2020 yılının başında işte Türkiye'ye bir heyet geldi. Biz onları misafir ettik. Türkiye'den işte savunma sanayinin çeşitli firmalarıyla görüştürdük ve Türkiye'den çeşitli ürünler ithal ettiler ki orada da bir güvenlik meselesi vardı ve Türkiye'nin bu konudaki katkısını her zaman bize söylüyorlar. Daha bugün Büyükelçimiz, Etiyopya'da ülke dostluk grubu yok. Yani Türkiye'de mesela Etiyopya dostluk grubu var. Bölgesel dostluk grupları var. Mesela diyor ki Orta Doğu bölgesinin dostluk grubu. Etiyopya'da ilk defa bu yıl ve bugün Büyükelçimiz onları ağırladı. Sayın Yaprak Alp Hanımefendi gerçekten sahada çok ciddi katkı sağlıyor orada. Türkiye dostluk grubu kuruldu Etiyopya parlamentosunda.
Ne güzel bir haber.
Türkiye, yani başka bir ülke ismiyle dostluk grubu yok orada. Türkiye ismiyle bir dostluk grubu kuruldu. Ve dolayısıyla bizim savunma sanayindeki ürünlerin dünyanın birçok ülkesine hem kalite hem fiyat olarak daha cazip olduğunu ve ulaştığını biliyoruz. Hatta ve hatta siparişlere yetişilemediğini biliyoruz. İnşallah ürün kapasitemizi de daha da ileri alarak bu alanda savunma sanayimizin daha da güçlenmesini sağlayacağız.
Evet, son dönemde özellikle Filipinlere, Endonezya'ya, Pakistan'a yapılan ihracatlar, Atak helikopterlerinin gidişi, evet. Milgemlerin oralarda faaliyete geçecek olması hakikaten savunma sanayisinin geldiği noktayı göstermesi bakımından son derece önemli. Benim de savunma muhabirliği yaptığım dönemden pek çok haberlerimiz olmuştu. İşte İsrail'den Heron talebi olduğunda gelmemesi, geldiğinde arızalı çıkması, Amerika'dan Predator istendiğinde Kongre'den onay verilmemesi gibi süreçlerin ardından Türkiye'nin artık kendi bayraklarını, ankasını, karayelini ve daha çeşitli insan savaş araçlarını bugün uçuruyor olması, evet. Bölgesel dengelerde önemli rol üstleniyor olması hakikaten önemli. Bu İHA'lar konusunda bir parantez açacak olursak 2023 yılında nasıl bir beklenti var efendim İHA'larla ilgili? Çünkü bütün ülkeler artık Türkiye'nin İHA'larını konuşmaya başladı son dönemde.
Yani performans bakımından bizim İHA'larımız, yani sadece Bayraktar değil, TUSAŞ'ın, TAİ'nin ürettiği, yine başka firmalar var, onların ürettiği İHA'ların hakikaten çok üstün bir performans sergilediğini biliyoruz. Ve bu noktadaki çalışmalar güçlenerek devam edecek. Yine biliyorsunuz insansız savaş uçağı Kızıl Elma projesi hakikaten testlerine başladı. O da çok çok önemli bir proje. Yani güçlenerek ve üretim kapasitesi de artarak ilerlemeye devam edeceğiz inşallah.
Tabii savaş meydanlarında çok rastlanmayan bazı görüntüler önümüzdeki dönemde dinleyicilerimize şahit olacaklar. Şimdi Türkiye TCG Anadolu'yu tamamladığında bir uçak gemisi olacak ve o uçak, evet. Gemisi üzerinde Kızıl Elma, evet. Kızıl Elma'nın iniş kalkışına şahit, hı-hı. olacağız ki hakikaten bölgesel güç anlamında çok önemli bir gelişme olacaktır diye
İşte yine İHA'lar için de benzer gemilerimiz olacak. 30-40-50 İHA'nın inip kalkabildiği gemilerimiz olacak ve bunlar tabii ki Türkiye'nin operasyonel gücünü çok ciddi bir şekilde artıracak.
Tabii savunma sanayisindeki bu gelişmeni diliyoruz. Diğer alanlara da yansıması olsun. Özellikle son dönemde TOG'un ortaya çıkmış olması önemli bir etki yarattı. Bunun yanı sıra enerjiden sağlığa ve diğer alanlara kadar da bunların yansımalarını görmeyi diliyoruz. Sivil alanlara ne ölçüde etkili olacak efendim? Bu dönemde özellikle COVID-19 salgını döneminde bunun etkisini gördük. Gerçi solunum cihazı üretilirken savunma sanayisi, evet. firmalarının da etkili olduğu bir süreç yaşadık. Herhalde sivil alanda da önümüzdeki dönemde pek çok örneği görmeye başlayacağız.
Evet, şimdi şöyle, yani bu savunma sanayi dünyada, mesela Almanya örneği verilir buna. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'daki savunma sanayinde yaptığı çalışmalar dünyada başka birçok sektörün önünü açmıştır. Ama bugün biliyorsunuz, yani Alman malı makine, Almanya'da makine üretimi, Bunun altında yatan şey savunma sanayi. Ve bu işte araba üretiminden tutun bir tekstil makinesi üretimine, ne bileyim başka bir ulaşım aracı veyahut başka bir teknolojik aletin üretimine kadar savunma sanayindeki gelişmelerin tamamı etki ediyor. Buna benzer bir şey mesela bu NASA'nın uzay programları. Şimdi bizde de Türkiye Uzay Ajansı kuruldu. Evet. Bundan yani bu işte uzaya adam göndereyim. Sadece o değil bu. Orada yaptığınız işte Ar-Ge çalışmaları, orada kazandığınız bilgi, orada ürettiğiniz teknoloji size yeni alanlar açıyor ve bütün sektörlerde bunu kullanabiliyorsunuz. Bu anlamda hani biz bir Antepli olarak Mennan Usta'yı zikretmeden geçmeyeceğim.
Evet.
Mennan Usta tekstil makineleri üreten, Allah gani gani rahmet eylesin, Antepli bir ustamızdı. İlkokul mezunu bile değildi. Ama İtalya'da, Belçika'da bir fuara gittiği zaman o makinenin etrafında şöyle bir göz gezdirdikten sonra gelip Antep'te üretirdi. Bizim insan kaynağımız böylesine güçlü ve ben şunu inanıyorum, savunma sanayinde oluşan bu know-how, bu bilgi birikimi ve bu insan kaynağı Türkiye'yi sanayinin, teknolojinin diğer her tür alanında TOG'da olduğu gibi çok farklı bir noktaya taşıyacak. Ha, TOG'a da araç falan demeyin. Bakın Gürcan Bey kızıyor. Sanayi Bakanımız kızıyor. Akıllı cihaz o.
Evet, TOG akıllı cihaz.
TOG'un açılışına gittiğimizde aracı görme imkanı, inceleme imkanı bulduk. Gerçekten çok üstün özellikleri olan bir araç. Akıllı cihaz, pardon. Umarım önümüzdeki ayda yollarda göreceğiz.
İnşallah. Biraz önce Gaziantep dediniz. Son olarak Gaziantep'teki evet. gelişmeleri de sormak isterim efendim. Şu an Gaziantep'li dinleyicilerimiz de bize kulak veriyorlar.
Bugün biliyorsunuz ihracat rakamları açıklandı.
Evet.
Ve Gaziantep Türkiye'de en çok ihracat yapan 5. il. Buradan işçisinden mühendisine, işverenine kadar buna katkı koyan tüm Gaziantep'li hemşerilerimi kutluyorum. Gaziantep bir üretim ve ticaret şehri ama aynı zamanda bir kültür, turizm, gastronomi şehri ve öyle bir kimliği olan bir şehir ki o şehre gelen herkesin kimliğinden bir şeyler alan ve ona kendi kimliğini, kendi rengini veren ve Anteplilikte birleştiren bir şehir. Bu anlamda çok hızlı göç alan, büyüyen bir şehir olmasına rağmen huzurun, barışın egemen olduğu bir şehir. Biz de bu şehrin altyapısını daha da güçlendirmek, daha ileri noktalara taşımak için tüm işte bakanlarımız, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla ortak bir gayret sürdürüyoruz. Gaziantep'te gerçekten çok ciddi projeler var. Bunların birçoğunu son 1-2 yıl içinde devreye aldık. Şunu söyleyeyim, mesela eğitim yatırımı bakımından Türkiye'de en güçlü eğitim yatırımı yapılan şehirlerden birisi. Çünkü çok ciddi genç ve çocuk nüfus var. Yine spor yatırımları aynı şekilde. Sağlık yatırımları aynı şekilde. Şehir hastanemiz yapılıyor. 2-3 ay sonra açacağız. İnşallah seçimden önce açılışı mümkün olacak. 2 tane ek 300 yataklı hastanemiz yapılıyor. 500 yataklı bir hastanemizin projesi bitti. İhalesi yapılacak. Yani o kadar çok şey var ki 5 Kasım'da Cumhurbaşkanımız geldi, Gazi Ray'ı açtı. Yine şehrin çeşitli yerlerinde belediyelerimizin yaptığı sosyal, kültürel, spor amaçlı onlarca, yüzlerce tesis açıldı. Yol çalışmaları var, köprülü kavşak çalışmaları, bunlar açıldı. Ve İstanbul'dan gelen hızlı trenin Gaziantep'e kadar ulaşmasına dönük çalışmalar devam ediyor. Biliyorsunuz Karaman'a kadar ulaştı. Evet. Adana, Mersin ve Antep hattında da çalışmalar devam ediyor. Gaziantep hakikaten göçü emen, dalga kıran ve bölgede 12,5 milyar dolarlık ihracat yapan bir şehir olarak fıstık, kebabın, baklavanın, hoşgörünün, misafirliğin şehri olarak Türkiye için çalışmaya devam edecek. Buradan bizi dinleyen herkesi de 5 antik kentin bulunduğu Zeugma'sı, Kargamış'ı, Dülü'yü, işte Osmanlı, Selçuklu yapılarıyla, Rum Kalesi'yle çok ciddi bir turizm potansiyeli olan, ayrıca gastronomisiyle tüm dinleyenleri Gaziantep'e de davet ediyoruz.
Evet, buradan bizi dinleyen tüm Gaziantep'li vatandaşlarımıza da sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Sayın Kirazoğlu, çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık.
Ben çok teşekkür ediyorum. 1937'den bu yana Türkiye'nin sesini dünyaya duyuran radyonuza, işte 41 dil ve lehçede yayın yapan 167 ülkeye, belki daha fazla olmuştur şimdi, ulaşan radyonuza, size, tüm ekip arkadaşlarınıza başarılar diliyorum. Bizi konuk ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum.
Estağfurullah, sizi tekrar stüdyomuza bekliyoruz efendim. Verdiğiniz bilgiler çok değerli. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Sevgili dinleyenlerimiz, meclis gündeminde bu hafta hem siyaseti, hem savunma sanayisini, hem de ülkemizin güzide kentlerinden Gaziantep'teki gelişmeleri konuştuk. Konuğumuz AK Parti Gaziantep Milletvekili, Meclis Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu'yla Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi üyesi Sayın Mehmet Sait Kirazoğlu'ydu. Dileriz sohbetimizden sizler de keyif almışsınızdır. Gelecek hafta yeni konuk ve konularla tekrar huzurlarınızda olabilmeyi diliyoruz. Ekip arkadaşlarımla birlikte Ankara'dan sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz efendim. Hoşça kalın.
Meclis gündemi.